Ayrım 3 Dönüş Robert Charles Wilson Sayfa 28 Güneş, Ay ve Yıldızlar. Bu olayı takip eden yıllarda kendi gözleriyle ayı hiç görmeyen çocuklar yetişti. Benden 4-5 yaş küçük çocuklar yetişkinliğe adım attıklarında yıldızlar hakkındaki bilgileri sadece eski filmlerden ve birkaç yersiz klişeden ileri geliyordu. Bir keresinde 30'lu yaşlarımdayken benden daha genç bir kadın için Antonio Carlos Jobim'in 20. yüzyıla ait olan Corcovado şarkısını, yani Quiet Nights of Quiet Stars çaldım. O da gözlerini hevesli bir şekilde açtı ve bana "Yıldızlar çok ses yapar mıydı?" diye sordu. Gökteki birkaç ışıktan daha öte bir şeyleri kaybetmiştik. Güven duyduğumuz bir yeri kaybetmiştik. Dünya yuvarlaktır. Ay dünyanın etrafında döner. Dünya da güneşin etrafında döner. İnsanların kozmoloji hakkında bildikleri ya da bilmek istedikleri her şey bunlardan ibaretti. Liseden sonra da bunlar hakkında düşünen en fazla 100 kişiden bir kişi falandır. Yine de bu şeyler onlardan çalındığında herkes hayrete düşmüştü. Ekim olayının ikinci haftasına kadar güneş hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Görünüşe göre güneş her zamanki ebedi rotasında yol alıyordu. Gök günlüğü standartlarına göre doğup batıyordu ve günler de kendi devinimlerinde kısalmıştı. Yani güneşle alakalı panik yapılacak bir durum yoktu. Dünyadaki çoğu şey gibi hayatın kendisi de dünya yüzeyine ulaşan güneş ışığının yapısına ve miktarına bağlıdır. Birçok bakımdan bu değişmemişti. Çıplak göze baktığımızda bütün kanıtlar bize bunun tüm hayatımız boyunca bakıp göz kırpıştırdığımız G tipi yıldızın ta kendisi olduğunu gösteriyordu. Yine de eksik olan şeyler güneş lekeleri, fışkırması ve alevleriydi. Güneş şiddetli, düzensiz bir objedir. Köpürür, kaynar, engin enerjilerle birlikte bir zil misali çalar. Dünyanın manyetik alanı tarafından korunmuyor olsak bizi öldürecek olan içi yüklü partikülleriyle dolu akıntısı bütün bir güneş sistemini sular. Fakat Ekim olayından beri gök bilimciler güneşin hem sabit bir bütünlüğe hem de saf parlaklığa sahip olduğunu ve geometrik olarak kusursuz bir gök cismi haline geldiğini söylüyorlardı. Haberler kuzeyden geldi. O bütün güneş partikülleriyle manyetik alanımızın etkileşmesinin ürünü olan kutup ışıkları kaşla göz arasında ortadan kaybolmuştu. Gecenin yitirilen başka bir özelliği de kayan yıldızların artık olmamasıydı. Eskiden dünya yılda 36 bin ton uzay tozu oluştururdu ki bunun büyük bir çoğunluğu atmosferik sürtünmede yanıp kül olurdu. Ama artık öyle olmuyordu. Mikroskopik boyuttaki Brownlee partikülleri dahil, dipnot, dünya dışı kökenleri teyit edildikten sonra bu partiküller gezegenler arası toz bulutları olarak adlandırılmıştır. Ekim olayının ilk aylarında atmosferden içeriye izi sürülebilir bir meteor taşı girmedi. Astrofiziksel açıdan sağır edici bir sessizlik vardı. Jason'ın bile bu konuda söyleyecek bir şeyi yoktu. Yani güneş artık bildiğimiz güneş değildi. Sahte veya değil, parlamaya devam ediyordu. Günler günleri kovaladı. Kafamız daha çok karıştı ama insanlar arasındaki o panik hali biraz ortadan kayboldu. Yani su kaynamıyordu, sadece ılıktı. Oysa konuşacak o kadar çok şey vardı ki. Yalnızca bu gökyüzü gizemi değil, aynı zamanda hemen ardından doğan sonuçları da vardı. Telekomun çöküşü, dış savaşların artık uydu tarafından izlenip aktarılamaması, GPS ile yönetilen akıllı bombaların çaresizce aptallaşması, fiber optik avı, Washington'dan gelen resmi açıklamalar insanı boğan bir sıklıkta yapılıyordu. Şu ana kadar hiçbir ulusa veya teşkilata yapılmış düşmanca bir hareketi gösteren delil bulunmamaktadır. Neslimizin en harika zekaları bunu anlamaya, açıklamaya ve evrene olan görüntümüzü engelleyen bu örtünün getirmiş olduğu olumsuz etkileri en nihayetinde ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Böylesine bir şey yapabilme gücüne sahip bir düşmanı hala tanımlayabileceğini ümit eden bir yönetimden gelen iç rahatlatıcı bir laf salatası. Ancak düşman gölgede kalmaya kararlıydı. İnsanlar bundan kontrol eden varsayımsal bir zeka diye bahsetmeye başladılar. Kendi hapishane duvarlarımızın ötesini göremediğimiz için köşelerin ve kenarların haritasını çıkarmakla yetiniyordu. Jason olaydan sonraki ayın çoğunu odasına çekilerek geçirdi. Bu süre zarfında onunla hiç konuşmadım. Sadece Rice Akademisi'nin servisi ikizleri almaya geldiğinde onu görmüş oluyorduk. Ancak ikimiz de kendimize özel biraz zaman bulduğumuzda neredeyse her akşam, genellikle 10 veya 11 sularında Diane cep telefonumdan arardı. Araması benim için çok önemliydi ve nedense bunu kendime itiraf etmeye pek hazır değildim. Diane bir gece bana, "Jason bu aralar çok huysuz," dedi. Dediğine göre eğer güneşin gerçek olup olmadığından emin olamıyorsak bu hiçbir şey bilmediğimiz anlamına geliyormuş.
Belki de haklıdır.
Ama bu Jace için neredeyse kutsal bir şey. Haritaları hep çok sevmiştir. Bunu biliyor muydun Tyler? Çok küçükken bile haritaların nasıl işlediğine dair bir fikri vardı. Nerede olduğunu bilmek hoşuna gidiyordu. Etrafımızdaki şeyleri mantıklı kıldığını söylerdi. Of, haritalar hakkındaki konuşmasını dinlemeye bayılırdım. Bence bu yüzden çoğu insandan daha çok çileden çıkmış durumda. Hiçbir şey olması gerektiği yerde değil, haritasını kaybetti.
Elbette ipuçları vardı. Hafta başlamadan önce ordu uydulardan kalan enkazları topluyordu. Bunlar o Ekim gecesine kadar sabit yörüngeleri olan uydulardı. Fakat şafak sökmeden önce her biri dünyaya çakılmıştı. Bazı enkazlardan kanıt toplamak için beslenilen umutlar da boşa çıkmıştı. Fakat bu bilginin iyi bağlantıları olan E.D. Lofton hanesine bile ulaşması zaman almıştı.
Karanlık gecelerle geçen ilk kışımız klostrofobik ve tuhaftı. Kar erkenden kendini gösterdi. Washington'a yakın bir mesafede yaşıyorduk ama Noel vakti daha çok Vermont'u andırıyordu. Haberler hala iç karartıcıydı. Hindistan ve Pakistan arasındaki özensiz ve aceleyle hazırlanmış olan barış anlaşması ülkeleri savaşa doğru sürükler gibi oldu. Hindu Kuş'ta Birleşmiş Milletler sponsorluğundaki zararlı maddelerden arınma projesi onlarca cana mal olmuştu. Ki bu kayıplar hali hazırda olan ölü sayısının üstüne eklenmişlerdi. Kuzey Afrika'daki her an patlak vermeye hazır savaşlar alevlenirken endüstriyel dünyanın orduları tekrar gruplanmak için geriye çekilmişti. Benzin fiyatları tavana vurdu. Günler uzayana, güneş geri gelip ilk bıldırcın ötene kadar evdeki termostatımızı rahat edeceğimiz ayardan birkaç derece daha düşük tuttuk. Yine de bilinmeyen güç bela anlaşılan bu tehditle yüz yüze olan insan ırkı bizim sayemizde dört dörtlük küresel bir savaşın ateşini fitillememeyi başardı. Biz kendi adaptasyonumuzu sağlayıp işimize devam etmiştik. Baharda insanların konuştuğu şey de yeni normaldi. Anlaşıldığı üzere gezegene olan şey her neyse en nihayetinde bunun için daha büyük bir bedel ödemek zorunda kalacaktık. Ancak ne derler bilirsiniz, eninde sonunda hepimiz öleceğiz. Değişimi annemde gördüm. Zaman geçtikçe sakinleşti ve sıcak hava sonunda geldiğinde suratındaki gerginliğin birazını silmişti. Ayrıca meditasyon faslından sıyrılan Jason'daki değişimi de gördüm. Fakat yıldızlar hakkında hiç konuşmak istemeyen Diane hakkında endişeleniyordum. Son zamanlarda bana Tanrı'ya inanıp inanmadığımı ve Tanrı'nın Ekim'de olan şeyle bir ilgisi olduğunu düşünüp düşünmediğimi soruyordu. Ona bunu bilemeyeceğimi söyledim. Ailemdeki insanlar kiliseye gitmezdi. Açıkçası mevzu beni biraz geriyordu. O yaz üçümüz bisikletlerimizle Fairway alışveriş merkezine son defa gittik. Daha önce bunu yüzlerce binlerce kez yapmıştık. Bunun için ikizler şimdiden biraz büyük kalıyordu. Büyük evin arazisinde geçirdiğimiz 7 sene boyunca bu bir ritüele dönüşmüştü. Yaz zamanı ve cumartesileri kaçınılmaz olarak yaptığımız bir şeydi. Yağmur yağdığında veya bunaltıcı sıcaklar olduğunda kaytarıyorduk ama hava güzel olduğunda sanki görünmez bir el tarafından kontrol ediliyormuşçasına buluşma noktamız olan Lawton'ların uzun garaj yoluna gidiyorduk. O gün hava yumuşaktı ve esintiliydi. Güneş ışığı dokunduğu her şeye derin, organik bir ısı yayıyordu. Sanki iklim tekrardan güvenimizi kazanmaya çalışıyordu.
Olaydan beri neredeyse 10 ay geçmişti ve şu an kozmik bir ormanın bir parçası olmaktan çıkıp bilinmeyen güçler tarafından işlenmiş bir gezegen olsak da, Jason'ın da arada bir dediği gibi, şükürler olsun doğa sorunsuz işliyordu. Jason pahalı bir dağ bisikletine biniyordu. Dahiyende bu bisikletin daha az ışıklısı ve kızlar için olanı vardı. Benim bisikletim de annemin hayır işleri yapan bir mağazadan aldığı ikinci el bir külüstördü. Neyse, asıl önemli olan havadaki keskin çam kokusu ve elimizdeki boş saatlerdi. Bunu hissediyordum, dahiyende öyle. O sabah bisikletlere bindiğimizde biraz dalgın ve biraz utanmış olsa da Jason bile bunu hissediyordu. Onun bu durumunu strese veriyordum ya da okulların yeniden açılacak olmasına. Ağustos ayındaydık da. Jace üzerinde çok fazla baskı kuran okulu Rice'ın hızlı akademik akıntısına kapılmıştı. Geçen seneki matematik ve fizik dersleri onun için çocuk oyuncağıydı ki bu konularda ders bile verebilirdi. Ancak bir sonraki sene kredi için Latince dersine kayıt yaptırdı. ''Yaşayan bir dil bile değil ki'' dedi Jason. ''Eski çağ dilleri ve kültürleri çalışan akademisyenlerden başka kim bu dili konuşuyor yahu?'' ''Bu Fortran öğrenmeye benziyor.'' Dipnot, özellikle sayısal ve bilimsel hesaplama için uygun olan genel amaçlı, yordamsal ve zorunlu programlama dili. Bütün önemli olan metinler zaten uzun zaman önce çevrildi. Cicero'yu orijinalinden okumak beni daha iyi bir insan mı yapacak? Tanrı aşkına burada Cicero'dan bahsediyoruz. Roma Cumhuriyeti'nin Alan Dershowitz'i. Söylediklerinin hiçbirini ciddiye almamıştım. Bisiklete binerken yaptığımız şeylerden biri de şikayet etme sanatını konuşturmaktı. Alan Dershowitz'in kim olduğuna dair en ufak bir bilgim yoktu. Jason'ın okulundan biridir diye tahmin ediyordum. Bugün dengesiz ve tuhaf bir ruh hali içindeydi. Pedallarının üzerine basarak ayağa kalktı ve biraz önümüze geçti. Alışveriş merkezine giden yol iyice derine gömülmüş arazilerin ve pastel renkli evlerin arasından geçerdi. Bu evlerin bahçeleri bakımlı olurdu ve sabah havasını gökkuşağıyla donatan toprağa gömülü fıskiyeleri vardı. Güneş ışığı sahte filtrelenmiş olabilir ama yine de akan suyun içinden geçtiğinde renklere can veriyordu. Ve hala meşe ağaçlarının gölgesinden pırıl pırıl beyaz kaldırıma doğru giderken kendimizi özel hissettiriyordu. 10 veya 15 dakika kadar rahat rahat gittikten sonra önümüzde alışveriş merkezine giden yoldaki son engel ve ünlü bir simge olan Bantam Tepesi yolunun yokuşu önümüzde belirdi. Bantam Tepesi yolu dikti ama ardından alışveriş merkezinin otoparkına doğru kolayca süzülmemizi sağlayan diğer tarafı vardı. Jace yukarıya çıkan yolun çeyreğini tamamlamıştı bile. Dayan bana yaramazlık yapmak istermişçesine baktı. Yarışalım dedi. Bu beni tedirgin etmişti. İkizlerin doğum günü Haziran'daydı, benimkisi de Ekim'de. Her yaz benden bir değil tam 2 yaş daha büyük oluyorlardı. İkizler 14 olmuşlardı ama ben hala önümüzdeki sinir bozucu 4 ay boyunca 12 yaşında olacaktım. Bu farklılık fiziksel avantaj anlamına geliyordu. Dayen tepeye çıkarken onu yenemeyeceğimi biliyor olmalıydı ama yine de pedallarını çevirmeye başladı. İçimi geçirdim ve eski gıcırdayan külüstürümü zorlayarak çekişmeli rekabete katılmaya çalıştım. Bu bir yarış değildi. Alüminyumla kaplı parıltılı düzeneğinin üzerinde yukarıya doğru yükseldi ve yokuşun yukarısına vardığımda dehşet bir ivme kazanmıştı. Yolun üstüne tebeşirle bir şeyler çizen 3 kız Daya'nın yolundan hızla çekildi. Geriye doğru biraz cesaretlendirici ve biraz da alaycı bir bakış attı. Yükselen yol ivmesini kırdı ama takımları ustaca çevirip tekrar işe koyuldu. Jason tepede kendini uzun bacağıyla dengeleyerek durmuş, geriye doğru keyifli keyifli bakıyordu. İleriye doğru güçlükle ilerledim ama ne yazık ki eski bisikletim hareket etmekten daha çok oraya buraya sallanıyordu. İnip tepenin geri kalanını bisikleti yanımda taşıyarak gitmek zorunda kaldım. Nihayet vardığımda Diane pis pis gülüyordu. ''Sen kazandın'' dedim. ''Üzgünüm Tyler, bu çok da adil değildi.'' Utanmıştım, omuz silktim. Yol buradan çıkmaz sokağa varıyordu. Sokaktaki yerleşim alanları kazıklarla ve şeritlerle çizilmişti ama inşa edilen herhangi bir ev yoktu. Alışveriş merkezi batıya doğru aşağıya inen uzun ve kumlu bir yolun sonunda duruyordu. Topraktan patika bodur ağaçların ve böğürtlen çalılarının içinden geçiyordu. ''Aşağıda görüşürüz'' dedi Dayen ve aşağıya doğru yol aldı. Bisikletlerimizi demirlere kilitledikten sonra alışveriş merkezinin camdan gövdesine doğru ilerledik. Alışveriş merkezinde kendimizi güvende hissediyorduk. Çünkü geçen Ekim'den beri çok az değişmişti. Televizyonlar ve gazeteler hala kırmızı alarm modunda olsa da burada gerçekten uzak, huzurlu bir hava vardı. Dış dünyada bir şeylerin ters gittiğinin tek göstergesi elektronik mağazalarındaki ekranlarda uydudan çekilen görüntülerin olmayışı ve kitapçıların vitrinindeki Ekim temalı kitap furyasıydı. Jason kapağının renkleri mavi ve altın olan fazlaca ışıltılı bir kitaba bakıp homurdandı. Kitap Ekim olayını İncil kehanetlerine bağdaştırdığını iddia ediyordu. ''Bulunması en kolay kehanet'' dedi Jason. ''Zaten önceden olmuş şeyleri öngören kehanettir.'' Diane kızgın bir şekilde Jason'a baktı. ''Sırf inanmadığın için bununla dalga geçmene gerek yok.'' ''Teknik olarak sadece kapağıyla dalga geçiyorum. Kitabı okumadım.''
''Belki de okumalısın.''
''Neden ki? Burada neyi savunuyorsun?''
''Bir şey savunduğum yok ama belki de geçtiğimiz Ekim ayının ucu bir şekilde Tanrı'ya dokunuyordur.'' Kulağa çok da mantıksız gelmiyor.
Aslına bakarsan dedi Jason, evet kulağa çok mantıksız geliyor. Gözlerini devirdi ve iç çekerek önümüzden yürümeye başladı. Jace kitabı vitrinden aldığı yere geri tıktı. Ona insanların sadece olan bitene bir anlam yüklemeye çalıştıklarını ve bu yüzden bu tarz kitapların olduğunu söyledim. Ya da sadece anlamış gibi yapmaya çalışıyorlardır. Buna inkar denir. ''Sana bir şey söyleyeyim mi Tyler?''
''Buyur'' dedim.
''Kimseye söylemeyeceksin ama.'' Birkaç adım önümüzde olan Diane duymasın diye sesini biraz alçalttı. ''Söyleyeceğim şey henüz daha duyurulmadı.'' Jason hakkında göze çarpan şeylerden birisi de gerçekten önemli şeyleri akşam haberlerinden bir veya iki gün öncesine kadar biliyor olmasıydı. Rice Akademisi bir bakıma gündüz vakti gittiği bir okuldu. Gerçek eğitimi babasının gözetiminde ilerliyordu. En başından beri Edie, Jason'dan iş dünyasının bilimin ve teknolojinin politikayla nasıl kesiştiğini anlamasını istiyordu. Bizzat kendisi kesişen bu açıların üstünde çalışıyordu. Telefon uydularının çöküşü, kendi şirketinin üretmiş olduğu yüksek irtifa balonları, yani aerostatlar için hem sivil hem de askeri çok geniş bir market oluşturmuştu. Dipnot aerostat, havadan daha hafif gelen hava araçlarıdır. Balonlar ve zeplinler bu araçlara örnek olabilir. Küçük bir pazardan çıkan bu ürün adeta bir dalga gibi yayılıyordu ve bu dalganın tepesinde de Edie oturuyordu. Bazen de bir rakibine fısıldamaya bile cüret edemeyeceği sırlarını 15 yaşındaki oğluyla paylaşırdı. Jason bu sırları zaman zaman benimle paylaştığından Edie'nin elbette haberi yoktu. Ben de bu sırları titizlikle saklıyordum. Zaten bunları kime anlatabilirdim ki, başka arkadaşım yoktu. Sınıf farklılığının sınırlarının adeta cetvelle çizilmiş olduğu sonradan görme bir muhitte yaşıyorduk. Çalışan bekar bir annenin ağırbaşlı ve çalışkan oğlu kimse için bir önem teşkil etmiyordu. Sesini bir ton daha alçalttı. ''Şu üç Rus kozmonotu duydun değil mi? Hani geçen Ekim yörüngede olanlar?'' ''Olayın olduğu gece kaybolmuşlardı ve ölü oldukları düşünülüyordu. Kafamı salladım.'' ''Bir tanesi hayattaymış.'' dedi. ''Hayatta ve Moskova'daymış. Ruslar pek bir şey söylemiyor. Söylentilere göre tamamen aklını yitirmiş.'' Gözlerimi kocaman açarak ona baktım ama Jason başka bir şey söylemedi. Gerçeğin su yüzüne çıkması bir 10 seneyi buldu. Sonunda bir açıklama yaptıklarında bu açıklama dönünün ilk yıllarındaki Avrupa tarihine bir dipnot olarak geçmişti. Alışveriş merkezinde geçirdiğimiz gün aklıma geldi, şöyle olmuştu. Ekim olayının olduğu gece 3 kozmonot da yörüngedeydi ve can çekişmekte olan Uluslararası Uzay İstasyonu için gittikleri bakım görevinden geri dönüyorlardı. Doğu zaman dilimine göre saat gece yarısını biraz geçiyordu ve görevin komutanı olan Albay Leonid Glavin karayla sinyal kaybı olduğunu fark etti. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar sinyali tekrar sağlama uğraşında her biri başarısız oldu. Bu olay kozmonotlar arasında panik yaratmış olsa da o gece onları bekleyen tek talihsizlik bu değildi. Soyuz kapsülü gezegenin karanlık tarafından çıkıp onlar da günün ağardığı yere gittiklerinde etrafında gezdikleri gezegenimizin ışıksız siyah bir küreyle değiştirilmiş olduğunu gördüler. Albay Galvin bu karanlığı sadece güneşin önünde olunca görülebilen bir siyahlık, gayiplik, daimi bir tutulma hali olarak betimledi. Hızla gelişen gün doğumu ve gün batımının yörünge döngüsü dünyanın varlığına dair tek tatmin edici kanıtlarıydı. Güneş ışığı karaltıdaki diskin arkasından ansızın çıkmış, altına hiçbir şekilde yansıma bırakmamış ve kapsülleri geceye doğru yol alırken birdenbire kaybolmuştu. Kozmonotlar ne olduğunu anlayamamıştı ve yaşadıkları korku da tarif edilemez boyutta olmalıydı. Altlarındaki karanlığın yörüngesinin etrafında yaklaşık bir haftadır geziyorlardı ki kozmonotlar atmosfere yalnız bir şekilde girmeyi oylamaya sundular. Ne uzayda kalmayı ne de bomboş olan UUI'ye yapılacak bir kenetlenmeyi istemiyorlardı. Dipnot UUI Uluslararası Uzay İstasyonu. Artık dünyadan geriye ne kaldıysa orada ölmeyi, bu dipsiz kuyuda açlıktan ölmeye tercih ediyorlardı. Fakat karadan gelen bir yardım veya görünürde yön bulmalarını sağlayacak bir işaret olmadığı için son bilinen pozisyonlarından yola çıkacakları bir hesaplamaya bel bağlamak zorunda kaldılar. Sonuç olarak Soyuz kapsülünün atmosfere tekrardan girdiği açı tehlikeli bir diklikteydi. Düşerken çekim kuvveti tarafından hırpalanmış ve bir de kritik öneme sahip bir paraşütten olmuşlardı. Kapsül Ruhr Vadisi'ndeki ormanlı bir tepeye sert bir şekilde çakıldı. Vasil Golubev çarpışma anında öldü. Valentina Kirchhoff dramatik bir kafa yaralanması geçirdi ve saatler içinde öldü. Sersemlemiş bir halde uzay gemisinden çıkmayı başaran Albay Glavin ise sadece kırık bir bilek ve sıyrıklarla kurtuldu. En sonunda da Alman bir arama kurtarma ekibi tarafından bulunup Rus yetkililere teslim edildi. Ardı ardına yapılan sorgulamalardan sonra Ruslar Galvin'in atlattığı bu badireler sonucunda aklını yitirdiğine kanaat getirdiler. Albay kendisinin ve mürettebatının yörüngede 3 hafta geçirdikleri konusunda ısrar etmeye devam etti. Ama belli ki bu delilikten başka bir şey değildi. Çünkü Soyuz kapsülü de diğer her insan yapımı yörünge aleti gibi Ekim olayının gerçekleştiği gece dünyaya düşmüştü. 3. Ayrımın sonu. Sayfa 36.